Ayrım 6, sayfa 39. Hepsinin serbest bırakılmasını istiyor, öyle mi? Bu kadarı bile yeterince ciddi bir istek. Ama körfezden çekilmek işi... Haşim ciddi olamaz ya. Bana oldukça ciddi göründü efendim. Başkan odaya arşınladı. Gerginliği yüzünden okunuyordu. Askeri ve ekonomik açıdan sadece bizim için değil, bütün Batı dünyası için hayati önemi olan bir bölgeden bahsediyoruz. Körfez'de askeri varlığımızı sürdürmezsek gerçekleşebilecek kabus senaryoları konusunda en ufak bir fikrim var mı? Batı'nın petrol kaynakları tehlikeye düşer. Bunun sonucunda da yıkıcı bir ekonomik kriz patlar. İslami kökten dincilerin bölgeyi ele geçirmelerinden, İsrail'in karşılaşacağı tehlikelerden söz etmiyorum bile. Burada sadece Körfez'deki değil, tüm dünyadaki dengelerin değişmesini konuşuyoruz. Eğer Haşim bölgeden elimizi kolumuzu sallayarak çıkabileceğimizi düşünüyorsa çıldırmış olmalı. Bu belki mümkün efendim ama herifin elinde güçlü bir koz var. Yoksa böylesine önemli isteklerde bulunmaz, bu kadar ciddi tehditler savurmazdı. Söylediklerine bakılırsa tüm Washington tehlikede olmalı. Üstelik Haşim gibi birine doğrudan cevap veremiyoruz. Bunu geçmişteki tecrübelerimizden öğrendik. Burada yabancı bir ülkeden değil, vatansız bir kişiden cevap olarak anlamlı bir karşı tepki veremeyeceğimiz bir insandan konuşuyoruz. Haşim, deniz kuvvetlerimizi göndermekle, füzelerimizi ya da nükleer başlıklarımızı kullanmakla tehdit edebileceğimiz biri değil. Hele başımıza tabancasını dayamışken hiç değil. Stevens duraksadı. Sesi gergindi. Hala bütün bunların bir dalavere olması ihtimaline rağmen bahse girmek istemezdim efendim. Başkan deri koltuğuna dönüp telefona uzandı. Ulusal Güvenlik Konseyi'ni sabah saat 8.30'da kriz toplantısına çağıracağım. Daha önce olamaz mı efendim? Başkan yardımcısı parti toplantısına katılmak üzere Colorado'da, Savunma Bakanı da Kansas'ta, ailesini ziyaret ediyor. Her ikisinin de bu toplantıya katılmasını istiyorum. Ama saat 8.30'dan önce Beyaz Saray'da olabileceklerini sanmam. Stevens cep telefonunun titreşimini duyarak elini cebine soktu. Özür dilerim efendim. Telefonu açıp kendini tanıttı. Bir süre dinledikten sonra cevap verdi. Emin misin? Sustu, yine dinledi. Telefonumu açık tutacağım, dedi telaşla. İlk fırsatta beni ara. Başkan kaşlarını kaldırdı. İki şey efendim. Stevens telefonunu çenesiyle omzunun arasına sıkıştırdı. Birincisi, ses analizi olumlu. Banttaki ses kesinlikle Haşim'in. İkincisi, adamlarım Union Garı'nda dolabı açmak üzereler. Bölüm 5. 15 dakika kadar önce, tam olarak belirtmek gerekirse 03.45'te, Washington'ın Union Garı neredeyse ıssızdı. Yağan şiddetli yağmur dışarıda trompet çalıyor, gece vardiyasının temizlikçileri ellerindeki elektrikli süpürge ve cila makineleriyle işe koyulmuş, istasyon kapılarından en azından 100 bin yolcunun geçeceği yeni güne hazırlık yapıyorlardı. 1907'den kalma görkemli neoklasik yapı, 20 metrelik zarif kemerleriyle, yüksek sütunları ve mermer kaplı duvarlarıyla dünyanın en büyük garlarından biriydi. Bir avuç evsiz barksız insan, dışarıdaki amansız yağmurdan kaçarak gara sığınmış, onlara son treni kaçıran, Virginia ya da Maryland, Philadelphia ya da New York'a gitmek için sabahın ilk trenini beklemek zorunda kalan 5-6 asık suratlı yolcu katılmıştı. Uyku tulumlarının içinde kıvrılmış ya da soğuktan korunmak için ellerini ceplerine sokarak bekleme salonuna aşınlayan gece sığınmacılarının sükuneti, Union Garı'na dalan tepeden tırnağa silahlı FBI ajanları, 6 kişilik bomba uzmanı ve yağmurluk giymiş 20 kadar DC polis tarafından bozuldu. Birkaç saniyede gar duvarları emirler ve ayak sesleriyle yankılandı. Üniformalı memurlar terminali çevirip tüm giriş ve çıkışları denetim altına aldı. 43 yaşında, iri yapılı, koyu renk saçları kırlaşmaya yüz tutmuş Jack Collins, operasyondan sorumlu FBI yetkilisiydi. Göğsüne bir telsiz asmış, adamları gibi sırtında altın harflerle FBI yazan lacivert naylon ceketini giymişti. Saçı, kapının hemen önüne park ettiği Dodge Intrepid'den çıkıp gara girene kadar sırılsıklam olmuştu. Kontrollü bir telaşın duyulduğu sesiyle adamlarını topladı. ''Bizimkilerin dışında herkesin gardan çıkarılmasını istiyorum. Dikkat edin, herkesin.'' dedim. ''Emrak çalışanları dahil. Platformları ve tuvaletleri arayın. Her deliği. Burada sivil insan görmek istemiyorum.'' Adamlarından birini işaret etti. ''C kapısındaki dolapların yerini öğren. Bir de tüm dolapları açacak bir anahtar var mıymış sor.'' ''Efendim, istasyondakileri nereye götürelim?'' diye sordu genç bir FBI ajanı. ''Nereye olacak Grimes?'' ''Dışarıya.'' Genç ajan dışarıda oluk oluk boşanan yağmura baktı. ''Efendim, dışarısı korkunç. Dışarıda tayfun ya da 1,5 metre kar olması umurumda değil. Burayı boşalt. Pronto.'' Dipnot. Pronto. İspanyolca. Hadi. Birkaç dakika sonra şaşkın evsizlerden, asık suratlı gençlerden, bekleyen yolculardan ve gar çalışanlarından oluşan, mutsuzlukları yüzlerinden okunan bir kafile dışarı çıkarılıyordu. Kahrolası senatörümle görüşeceğim diye bağırdı eski püskü kulaklıklar takmış, lekeli bir palto ve leş gibi spor ayakkabılar giyen yaşlı bir evsiz zenci. Collins'in yanından geçerken, siz pezenekler zaten hep zencileri hayatı zindan edersiniz. Özür dilerim efendim, burayı boşaltmamız gerek, dedi Collins, adamı kapıya doğru götürürken. Adamlardan birinin üniformalı bir Amtrak polis memuruyla yaklaştığını görünce protestocuların yanından ayrıldı Collins. Polis geliş ve gidiş platformlarının olduğu bölüme giden kemerli yolu gösterdi. C kapısının dolapları orada, duvarın dibinde efendim. Bu da nöbetçi memur Vincenti, Amtrak'ta çalışıyor. Tüm dolaplar açan anahtar onda. Bir göreyim, dedi Collins. Adam bir halkayla ağır bir demir parçasına tutturulmuş anahtarı çıkarıp Collins'e uzattı. Burada neler olduğunu sorabilir miyim, dedi Amtrak görevlisi. Collins anahtarı aldı, soruyu duymazdan geldi. Benimle gel. C kapısı yanındaki emanet eşya bölümüne doğru yürüdü. Duvarı gri boyalı metal dolaplar sıralanmıştı. Collins 0208 numaralı dolabı buldu. 50 santim 30 santim boyutundaki dolap diğerleri gibi elektronik bir kilitle açılıp kapanıyordu. Bir süre dolaba baktı. Sonra içgüdüsel olarak döndü. Deneyimli gözleri tavana tutturulmuş dolapları izleyen güvenlik kamerasını fark etti. Biraz daha araştırınca aynı bölgeyi tarayan diğer iki kamerayı da gördü. Bunlar çalışıyor mu? Diye sordu Amtrak görevlisine. Evet efendim, günün 24 saati. Yani dolabı açan kameraya yakalandı mı demek istiyorsun? Amtrak görevlisi başını salladı. 30 günlük bantlar kullanırız. Büromun arkasında kamera odası var. Dolapların üzerinde de 24 saatlik bir ayar mekanizması bulunuyor. Eğer bu süre içinde dolap açılmazsa bizdeki anahtarla açar, içindekileri boşaltırız güvenlik önlemi olarak. Sence bu dolaba biri bir şey koyduysa bunun son 24 saat içinde yapılmış olması gerekiyor, öyle mi? Evet efendim. Bantları istiyorum, elinizde ne varsa hepsini, dedi Collins. Amtrak görevlisini getiren FBI ajanına döndü. Onu bürosuna götür. Bantları alınca istasyonun dışına çıkar, arabana koy. Yetkiliyi de istasyon dışına götür, işini bitirince haber ver. Amtrak görevlisi itiraza yeltendi ama FBI ajanı koluna girmişti bile. Collins başka bir adamına döndü. Tamam, şimdi bomba imha ekibini buraya getirip dolabı açtıralım, işi bitirelim. Collins arkasında bir gürültü duyup döndü. Onlara doğru yaklaşan FBI kontrterör bölüm başkanı Tom Murphy'ydi. 1.90 boyunda iri kemikli, kırlaşmış post bıyıklı, 53 yaşında bir adamdı ve Collins'in şefiydi. Collins arkadan gelen iki üst düzey FBI görevlisini de tanıdı. Jack, görüyorum her şeyi kontrol altına almışsın. Tam da dolabı açmak üzereydik. Collins, Amtrak görevlisiyle olan konuşmayı ve bantları anlattı. Murphy'nin yüzü güldü. Dua edelim de boşa çalışmış olmayalım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın Tom? Bana telefonda söylenen birinin dolaplardan birine tehlikeli bir paket bırakmış olabileceği. Onun için derhal bir ekip toplayarak buraya gelmem gerektiği. Garı güvenlik altına almam, Amtrak güvenliğiyle dolap için işbirliği yapmam ve dolabı açmak için bomba imha ekibini hazır tutmam söylendi. Murphy başını salladı. Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli Jack. Bundan sonrası bana ait. Ne demek bu? Söylediğim gibi Jack. Bomba imha ekibini buraya getir, sonra da uzakta durup polislerin ayak altında dolaşmamalarını sağla. İşimiz bitince adamlarını gönder. Sonra da evine gider, bir uyku çekersin. Collins kaşlarını çattı. Şaşkınlıkla Murphy'ye ve yanındaki üst düzey yetkililere baktı. Burada neler oluyor Tom? Murphy'nin yüzü asıldı. Hayır anlamında başı salladı. Özür dilerim Jack. Emirler yüksek yerde. Bundan sonrası benim işim. 200 metre kadar ileride Columbus Meydanı'nın öte tarafında bir Arap, bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında duruyor, ağzında sigara Union Garı'ndaki koşuşturmayı izliyordu. Muhammed Raşit kırkına merdiven dayamış, zeytuni tenli, sert görünüşlü tıknaz biriydi. Kısa kesilmiş saçlarını sarıya boyamıştı. Kulağında bir altın halka, üzerinde de sırtında Yankees yazılı bir beyzbol ceketi vardı. 20 adım ötede kaldırımın kenarına park etmiş mavi Explorer'a doğru yürüdü. Sağ kapıyı açıp bindi. Nikolay Gorev direksiyonun arkasında oturuyordu. Raşit umurlandı. Buldular. Şimdi gidip işimizi bitirelim. Yarım saat kadar sonra Explorer yağmur altında Baltimore otoyolundan tali bir yola saptı. Sabahın o saatinde yolda kimse yoktu. Issız ve karanlıktı. Nikolay Gorev yağmur ve zifiri karanlık yüzünden hızını düşürdü. 5 dakika sonra arabayı Raşit'in talimatıyla iki yanında alçak bir taş duvar bulunan dövme demirden bir kapının önünde durdurdu. Asma kilitli kapının üzerinde bir levha vardı. Florville mezarlığı. Burada bekle, dedi Raşit. Ellerine ince siyah deri eldivenler geçirdi. Koltuğunun altından tuğladan biraz daha büyük olan paketi alıp yağan yağmura çıktı. Mezarlığın taş duvarının üzerinden çakıl taşlı yola atladı. Gıcırdayan taşların üzerinden mezar taşlarının arasından 50 metre kadar yürüdü. Sonunda parlak granitten bir mezar taşının yanında durdu. Taşın üzerinde bir isim kazılıydı. Margaret Coombs. Cebinden çıkardığı not defterine kadının adını, ölüm tarihini ve mezarın tam yerini yazdı. Mezar bakımlıydı. Granitle çevrili, üzeri kireç taşıyla kaplıydı. Mezarın üzerine bırakılmış çiçekler solmuş, aralıksız yağan yağmurdan selofana buruşmuştu. Raşit cebinden sedef saplı bir susta çıkarıp düğmesine bastı. Bıçak karanlıkta ışıldadı, çömeldi. Islak toprağa ulaşana kadar çakıl taşlarını araladı. Sonra bıçakla kazmaya koyuldu. Nemli toprağı kenara yığarak bir ayağın sığacağı derinlikte ve genişlikte bir çukur kazdı. İşini bitirdiğinde paketi dikkatle çukura yerleştirdi. Üzerini toprakla örttü. Eldivenli elleriyle bastırdı. Üzerini yeniden çakıl taşıyla kapladı. Cebinden çıkardığı kalem biçimdeki fenerini yakıp mezarın bozulduğunu gösterecek bir işaret bırakıp bırakmadığını kontrol etti. Bir iz kalmadığından emin olunca doğruldu. Yağmurun altında sırılsıklam dikildi. Sonra geriye dönüp duvardan atladı ve bekleyen Explorer'a bindi. Eldivenlerini çıkardı. Tamam, gidelim buradan. Nikolay tek kelime etmeden motoru çalıştırdı. Arabanın yönünü Baltimore otoyoluna çevirdi. 06:15. Adam başucunda çalan telefonun sesiyle uyandı. Lambayı yaktı. Telefonun ahizesini kaldırıp karşıdan gelen kısa mesajı dinledi. Teşekkür ederim. Lütfen başkana orada olacağımı söyleyin. Telefonu kapattı. Yataktan uyanıp sabahlığını giydi. Endişeyle pencereye doğru yürüdü. Uyanıktı. Gece boyu neredeyse hiç uyumamıştı. Perdeleri açıp dışarıdaki karanlığa baktı. Biraz önceki telefon Beyaz Saray'ın muhaberat odasındaki güvenli hattan gelmişti. Aynı mesajın ülkeye yayılmış 16 çok önemli insana, Amerika'nın nüfuslu Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerine de iletildiğini, hepsinin sabah 8:30'da başkanla toplantıya çağrıldığını biliyordu. Hepsi de şimdi yataklarından kalkmış, Birleşik Devletler başkentine zamanında varmak için yola çıkmaya hazırlanıyor olmalıydı. Başkanın en yakın danışmanlarından ve saygın bir konsey üyesi olarak orada bulunması bekleniyordu. Gece yarısı Beyaz Saray'dan gelen acil çağrılara alışıktı. Oysa bu çok başkaydı. O sabah muhaberat odası tarafından aranan, Beyaz Saray'da bulunmalarını gerektiren acil koşullardan tümüyle habersiz insanlardan farklı olarak davetin nedenini biliyordu. Tehlikeli bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Beyaz Saray'daki çalışma arkadaşlarından biri bu korkunç sırrı öğrense ihanetten suçlanıp yargılanacağını adı gibi biliyordu. Yine de farklı düşünüyordu. Prensiplerinin, umutlarının, düşlerinin, vizyonunun kılavuzluğunda birazdan oynayacağı role sadakatle soyunmuştu. Yine de önündeki günleri düşünce ürperdi. Riske girdiğini, yüz binlerce Amerikalının hayatının tehlikede olacağını biliyordu. Önündeki 7 gün ülkesinin gelecekteki rotasını belirleyecekti. Bununla birlikte dünyanın kaderini. Komodindeki saate baktı. 06:20. Kıyamet gününe geri sayım başlamıştı. 6. Bölüm. Georgetown, Washington DC. 11 Kasım Pazar. 09:50. Jack Collins tavadaki sütün kabardığını görüp biraz tereyağı ekledi. Çatalıyla bir yumurta kırıp sütün içine döktü. Döndü. Mutfak masasının yanında oturan Barney kazağı giymiş, şekerli çeriyosunu mutlu mutlu kaşıklayan Daniel'a gülümsedi. Nasıl gidiyor ortak? Okey Jack. Önündekileri bitirsen iyi olur. Yumurtaların birazdan hazır. Ya kızarmış ekmek? Yolda kovboy. Aslında Collins kızarmış ekmeği unutmuştu. Ekmek kızartma makinesine 4 dilim beyaz ekmek yerleştirip mandalı aşağı çekti. Şimdi mutlu musun? Ben mutlu Jack. Daniel iştahla çiriyosuna saldırırken Collins kendini gülümsemekten alamadı. Nicky oğlunu ne kadar düzeltirse düzelsin, mutluyum hep mutlu oluveriyordu. Ben mutlu. Ben tuvalete gidiyor. Kötü günlerde Collins Nicky ile Daniel arasındaki tartışmaya tanık olduğunda genellikle melek yüzlü olan suratını asıp bir köşede somurttuğunda iblisteki şeytan çocuk gibi gözlerini meydan okurcasına kıstığında duyulan ben iyi çocuk olmayacak anne oluyordu hep. Collins Nicky'nin aylar önce dil bilgisi yanlışlarını düzeltmeye karar verdiğini biliyordu. Daniel sonunda bu alışkanlıktan kurtulacaktı nasılsa. Üstelik Nicky'nin de dediği gibi böylesi daha sevimliydi. Zaten hem büyükler kendilerine karşı dürüst olsalar, çocuklarının sonsuza dek çocuk kalmalarını isterlerdi. Kendi babalık deneyiminden ayların ve yılların çok çabuk geçtiğini biliyordu. Siz daha farkına varmadan çocuklar genç oluverir, çocuklarını paylaşmanın o sihirli harika tadı birden kaybolurdu. Daniel ise çoktan bebeklik çağını aşmıştı. Küçük çocuk geceleri hala altı bezlenerek uyuyordu ama bu alışkanlık da sona ermek üzereydi. Son zamanlarda altının bağlanmaması için ısrara başlamıştı. Collins tavanın altını kıstı. Kendine bir fincan sıcak kahve doldurdu. Bir kaşık dolusu şeker katıp bir yudum içti. Oturma odasında yapması gereken telefon konuşmasıyla meşgul Nicky'nin sesini duyuyor ancak söylediklerini anlayamıyordu. Birkaç dakika önce neşeli bir ifadeyle Collins'in dairesine gelmişti. Başında ya da başkalarının başına ne dert olursa olsun neşesinden bir şey kaybetmezdi Nicky. Onun yöntemi de buydu. 8 ay önce karşılaştıklarında Collins'i çeken de bu olmuştu. İkinci çıkışlarını Nicky'yi daha yakından tanımaya çalıştığı Old Abbott's Grill'deki o akşam yemeğini hatırlıyordu. İşte o gece Nicky Daniel'la ilgili komik öyküyü 2 yaşındaki çocuğun annesini ilk kez çıplak gördüğünde söylediklerini anlatmıştı. Annesini duşta yakalamış, duşun perdesini açıp kadının bacakları arasındaki koyu V şeklini gördüğünde tüm masumluğunda soru vermişti. O şey de ne anne? Sen işine bak. Hem burada ne arıyorsun Daniel? Hadi iyi çocuk ol, perdeyi kapa, anne duşunu bitirsin. Sonra da dükkana gideceğiz. Oysa Daniel parmağıyla V'yi göstermişti yine. Bunu da yanında mı götüreceksin anne? Nicky öyküyü öylesine rahat anlatmıştı ki Collins kahkahalara boğulmuştu. Nicky ve Daniel'ın burada olduğunu bilmek onu hep mutlu ediyordu. Son 2 yılda fırtınaları atlatmıştı. Ama Nicky'nin dostluğu ve yardımı Collins'e sağlam bir gerçekçilik duygusu kazandırıyordu. Üstelik yanında bir de 3, yakında 4'üne basacaktı yaşında. Son derece hareketli ve meraklı bir çocuk da getirmişti. Daniel'ın kahvaltısını hazırlamak gibi günlük bir iş bile onu rahatlatıyordu. Georgetown'daki daire tek odalı, küçücük salonlu ve mutfaklı, minik banyolu ufak bir evdi. Collins kutsal hatıraların peşine bırakmadığı yerde daha fazla dayanamayacağını düşünerek Alexandria'daki evi satmış, yeni bir başlangıç yapmak üzere buraya taşınmıştı. Ama bazen hala hiçbir şeye başlayamadığını görüyordu. Sonsuza dek geçmişin tutsağı olmuş, geçmişin prangasına vurulmuştu. Hala kabus görüyordu. Hatıralar hala peşindeydi. Unutmak için ne yaparsa yapsın hala gözlerinin önündeydi anılar. Neden olduğunu da biliyordu. Sahip olduğu tek şey hatıralarıydı. Ayrım sonu sayfa 49. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Virginia. V-I-R-G-I-N-I-A. Maryland. M-A-R-Y-L-A-N-D. Philadelphia. P-H-I-L-A-D-E-L-P-H-I-A. New York. N-E-W-Y-O-R-K. Jack Collins. J-A-C-K. J-O-L-L-I-N-S. Amtrak. A-M-T-R-A-K. Dodge Intrepid. D-O-D-G-E-I-N-T-R-E-P-I-D. Grimes. G-R-I-M-E-S. Pronto. P-R-O-N-T-O. Vincenti. V-I-N-C-E-N-T-I. Tom Murphy. T-O-M-M-U-R-P-H-Y. Columbus. C-O-L-U-M-B-U-S. Florville. F-L-O-R-A-V-I-L-L-E. Margaret Coombs. M-A-R-G-A-R-E-T. C-O-O-M-B-S. Baltimore. B-A-L-T-I-M-O-R-E. Chirios. C-H-E-E-R-I-O-S. Daniel. D-A-N-I-E-L. Nicky. N-I-K-K-I. Old Abbott's Grill. O-L-D-E-B-B-I-T-T apostrof S G-R-I-L-L.